Öncelikle teşekkür ederim konuşmayı kabul ettiğin için abi. Yani bu sohbeti
Ne demek?
gerçekleştirdiğin için. Tabii ki bilenler biliyordur. Bir ifşa metni yayınlandı geçen gün. Bir mobbing ve sömürü üstüne. Senin de bununla ilgili çok uzun uzadıya, aslında daha olaydan çok çok önce bir fluidun vardı. Güzel bir anlatım vardı. Biraz ondan bahseder misin? Çünkü çok verimli bir söyleşi anlatı olduğunu düşünüyorum. Okuyanların da kafasında bazı soru işaretleri yaratacağını düşünüyorum. Senden bu ifşa metnine gelmeden, bu ifşa metni dışında da genel bu medya sektöründeki, kültür sanat sektöründeki görmezden gelinen sömürü düzeniyle ilgili yazdığım flotta da anlattığın gibi genel bir açıklama olarak başlayabilirsem benim için süper olur.
Sonuçta bu Film Lovers çalışanlarının işte hak gaspı, sömürü ve mobbing ifşası aslında bir sürecin noktalarından biri, bir içindeki noktalardan biri. Yani bir süredir zaten bence sektör içerisinde çok daha fazla konuşulan ve yavaş yavaş umarım daha fazla ifşanın da ortaya çıkacağı, daha fazla meselenin konuşulacağı bir genele yayılan bir sıkıntının belki ilk ortaya çıkışlarından biri olduğu için çok da önemli. Ben o olay özelinde çok fazla detay bir şeye girmek istemiyorum. Yani olayın özneleri kendi açıklamalarını yaptılar ve bunun üzerine çok fazla bir şey söylemek haddim değil ama ben neredeyse 2 senedir aslında tekrarladığım bir şeyi tekrarlıyorum ve bundan da hani geri durmuyorum. Çünkü bütün bu sinemada, sadece sinema değil, kültür sanatın genel işleyişinde, yani bunun içinde edebiyat da var, edebiyat işte ürünlerin üretimi de var, medya da var, hatta akademi var bir tarafında, yayıncılık var, yani sadece edebiyat değil ama işte farklı teorik yayınları da içeren bir yayıncılık durumu var, çeviri yine bunun bir parçası, çeviri emeği süreçleri. Dolayısıyla kültür sanat diyebileceğimiz ya da kültür endüstrisi diyebileceğimiz alanın içinden ben birazcık oranın parçası olarak, yani o alanda iş üreten biri olarak o alanın içinden birazcık konuşuyorum ama bu sadece orayla da sınırlı kalmıyor. Aslında genel bir emek süreçlerinin bütün dünyada kırılganlaşmasının da bir parçası olarak burada ve aslında bir ekonomik sıkışmanın, kapitalizmin kendi içindeki krizin parçası olarak da burada. Dolayısıyla ben bütün bu karşılaştığımız artan sömürü, mobbing, hak gaspları, haksız işten çıkarmalar ya da haksız işten çıkarma demeyeyim de işte yani genel olarak işten çıkarmalar ve buna benzer aslında hukuki sonuçları da olabilecek süreçlerin aslında yapısal olduğunu, yani kapitalizmin kendi işleyişine içkin olduğunu, ne bileyim örneğin işte diğer sektörlerde, işte mağazacılıkta, endüstride, inşaatta, zaten patron dediğimiz karakterin davranışsal örüntülerinin belli olduğunu, kendi kişisel ve sınıfsal çıkarlarını korumak üzere bir davranış içinde olduğunu ve bunun aslında her yere yansıdığını, dolayısıyla işte yönetmen olarak da aynı şekilde biz bununla başa çıkmak zorunda olduğumuzu, çünkü ister istemez bir müdür ya da patron konumunda bulduğumuzu kendimizi, ya da aynı şekilde işte bir belki hani gönüllülük esasından işleyebilecek ya da işte bir hani hayır işi gibi görünen bir sürü kültür sanat üretiminin aslında içinde çok ciddi bir emek sömürüsü olduğunu ve bu emek sömürüsünün de toplamda aslında bir daha büyük bir yıkımın parçası olduğu ve bunu unutmamak gerekti. Yani aslında bunu tabii ki birçok insan bunun farkında ama meseleleri tartışırken, meseleleri ortaya koyarken, buradaki bir takım olgulara bakarken, yani tekil olarak mobbing olan bir STK'ya, işte mobbing tartışması olan bir STK'ya, bir hak gaspı, bir işten çıkarma olan bir yayın evine, bir ödenmemiş hakları olan mesela güvencesiz emekçilerin olduğu bir başka platforma dair bir şey konuşurken bunların çok kendi alanlarıyla sınırlı kalmadığının sürekli vurgulanması gerektiğini, bunların daha bütünsel bir mücadelenin de parçası olması gerektiğinin altını çizme derdindeyim. Diğer taraftan sinema özelinde de, yani işin biraz estetik boyutunun da buradan nasıl etkilendiği üzerine tartışmaya çalışıyorum. Yani orada da başka bir, ikinci bir alanda benim için bütün bu yapısal sıkışma ve aslında emek süreçlerinin iyice kırılganlaştığı, sinema üretiminin iyice finanssız kaldığı nihayetinde ve dolayısıyla paylaşımın çok daha, yani maddi paylaşımın çok daha çetin hale geldiği bir yerde estetik tıkanmanın da bunun sonucu olarak ortaya çıktığı, bunu aşmanın yolunun üretim biçimleri üzerine daha fazla düşünmek olduğu, kendimizi rahat hissettiğimiz bütün işte otör pozisyonlarının, işte yönetmenlik auralarının tartışmaya açılması gerektiği, yapımcılık formlarının tartışılmaya açılması gerektiği, ekiplerle kurulan ilişkilerin tartışılmaya açılması gerektiği ve bunların gerçekten şeyden de çekinmeden, yani hani biraz şey de yazmıştım, hani biliyoruz ki birçok kendisini solcu olarak ifade eden ve solcu olan nihayetinde, yani bu beyanla birlikte birçok çalışanın, yönetmenin, işte yapımcının, iş üreten insanın bazen mecbur kalarak, bazen buna gönüllü olarak kendisi bunun zaten böyle olmaktan başka şansı olmadığını düşünerek bu sömürülere, işte hak gasplarına boyun eğdiğini, gark olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi, yani bunlar bence artarak ifade edilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani o anlamda ifşa önemli. Yani ifşanın kendisi yetmiyor hiçbir zaman. Hele ki emek süreçleri gibi birçok insanın, ya işte onlar da onların arasında ticari bir mesele, yani bu işler böyle falan denme kolaylığında olan bir alanda kesinlikle yeterli kalmıyor. Dolayısıyla hani ifşaların artması, ama o ifşa süreçlerinde belki sonrasında daha farklı araçlarla devam eden bir sınıfsal mücadelenin de parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ya bunun için mesela iyi bir örnekte aslında çok yakın zamanda Hollywood'da çok kalabalık bir grev örgütlenmesi başladı. Ama orada da mesela aslında birçok emekçi bu örgütlenmede gerçekten o grevi isteyen ve talepleri çok net olan emekçi oradaki sendika tarafından aslında ekarte edildi ve kendi taleplerinin çok altında bir şeye imza atıldı. Süreç devam edecek tabii ki, ama hani en azından şu an bir soğutma sürecine girdi. Ama bunun sadece Türkiye'yle sınırlı olmadığı, işte koskoca diyelim Amerika'da insanları 20 saat günde 20 saatlere kadar çalışmaya zorlandığı, bu özel bir sektör diyerek, yani özellikle sinema gibi, işte birazcık yapanların o işi yapma sevgisinin de sömürüldüğü alanlardan bahsediyorum. O yapmaya dair hevesinin de sömürüldüğü, kendisine dair planların da sömürüldüğü. Dolayısıyla her yerde bu aslında artıyor. Yani bu da, bunların Türkiye'de dile getiriliyor olması, artık bu tartışmaların açılıyor olması sadece burayla da sınırlı değil. Sadece bizim buraya özgü dertlerimiz de değil. Hele ki gerçekten bireylerin, yani buradaki sömürünün faili olan bireylerin istisna bireyler olmasıyla bir tutulabilecek hiçbir şey değil. Tamamen çok tekrar eden, birçok alanda karşımıza çıkan şeyler. Dolayısıyla artacak ve umarım hani buradan daha fazla bir mücadele azmi ve bir arada belki bunları daha fazla mücadelenin payandası yapacak bir güç çıkar diye umuyorum.
Bir yerde Me Too benzeri bir hareket olmasını umuyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben şahsen umuyorum. Çünkü buna ihtiyaç olduğunu düşünenlerdenim. Film Lovers örneği bir bardağın dolma noktası gibi bir şey oldu aslında. Çünkü bugüne kadar yıllardır devam eden bir sömürüden, bir düzenekten bahsediyoruz. Çok basit bir örnek vereceğim. Lütfen örneğin basitliğine takılmayın. Cem Yılmaz'ın 2008'de yayınladığı gösterisinde stajyer çalış para yok esprisi vardır. Çok bilinen, klişeleşmiş bir şeydir. Bu 2008'de yayınlanıyorsa, gösteriliyorsa daha öncesi de var demektir. Biz şu anda 2021 yılındayız. Kimsenin bunu bilmiyor olmasına da ihtimal yok. Çünkü
2000'e kadar geri götürebilirim kendi deneyimimde mesela.
Tabii, yani çok basit bir şekilde 2000'de
bunu de var aynı.
Bunu çok daha geriye de götürebiliriz sizin de dediğiniz gibi. Fakat bu kadar bilinen bir şeyin, bu kadar herkesin de bir parçası, benim de sizin de bir parçası olduğumuz bir düzende, bugüne kadar hiç konuşmamamız ve bugüne kadar hep bunları görmezden gelip alttan almamızın temel sebepleri sizce nelerdir? Bana biraz garip geliyor, çünkü kendi hayatımdan da baktığımda garip geliyor. Ben de birçok mobbinge ve manipülasyona maruz kaldım ve hiçbir hakkında aslında şey yapmadım, çıkıp da belki kendime yediremedim, belki yok ya manipüle edilmemişimdir, ben inanmışımdır diyerek bir savunma mekanizması yarattım. Belki de utandım konuşmaya ama hepimizin içinde olduğu bu düzenekte sonuçta bizlerin de belli ki bir hatası var ki bu kadar büyüyebildi. Sizce bunun sebepleri nelerdir? Yani biraz dağınık bir soru oldu, kusura bakmayın ama.
Ya o biraz spekülasyon olacak tabii ki. Yani çok net hani bu budur denebilecek bir veriye ya da bir araştırmaya sahip değilim. Ama hani en azından kendi hissiyatım aslında sıkışma dediğimiz, yani biraz o nesnel koşulların kendisinin artık bunu dayatmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bundan 10 sene önce idare edilebilen bir şey. Yani benim kuşağım açısından gerçekten o bedava emeğin, hani karşılıksız emeğin, köle emeğinin, stajyer olarak uzun yıllar bazen hatta sarf edilen emeğin bir karşılığı belki vardı. Yani bu iyi bir şey değil tabii ki. Yani buna dönüp baktığımızda bunu da eleştirmemiz gerekiyor. Ama en azından şöyle bir şey diyebilirim o kuşak farkıyla alakalı olarak. Yani 20 yıl önce bunu yaptığımızda birkaç sene sonra bunun gerçekten işe yarayacak bir şeye uç verebileceğini, oradan kendimize bir alan açabileceğimizi düşünüyorduk ki benim hayatımda böyle oldu. Yani bunu da reddedemem. Yani bunu söylediğim için kapitalizm övüyor olmuyorum. Ama evet, yani hani ben stajyer olarak çalıştım bir buçuk sene. Sonra işe girdim. Sonra da zaten çok hızlı bir şekilde kendi alanımda ilerledim. Yani şimdi bu mümkündü. Bence bu bugün en azından işte 20'li yaşlarında olan, sektöre yeni dahil olan insanlar için o kadar mümkün değil. Yani o hayalin kendisi, yani o kapitalizmin bize sunduğu hayalin kendisi birazcık çürüdü bence bu süreçte. Yani artık bugün bunun ucu yok gibi görünüyor. Yani nereye kadar böyle gidebilir bu? Gerçekten günün birinde, yani işte ne bileyim, biz bir sinema dergisinde bedava yazı yazıyorsak, bir genç işte sinema eleştirmeni olarak, ne zaman parayla yazı yazacağımızın, yazabileceğimizin bir şeyi yok, bir öngörüsü yok bugün diye düşünüyorum. Yani bu tabii ki dediğim gibi ne kadar doğru bir yargıdır tartışılır. Yani bu benim birazcık kendi kişisel gözlemlerimden yaptığım bir çıkarım. Nesnel bir veri değerlendirmesi değil ama benim hissiyatım birazcık bu yönde. Dolayısıyla farkım belki bundan 10 sene öncesine, işte 2008'de de var olan şeyin, artık bu sömürüye maruz kalan, bu köle biçimde çalıştırmaya, karşılıksız emeğe zorlanan ve bunu bir hayatının çıkış yolu olarak dayatılan insanlar bunun bu olmadığını görmek zorunda kalıyorlar. O hayal artık ortada. Yani eski o ucundaki, tünelin ucundaki ışık yok artık. Yani kapitalizmin aslında bir şaka olarak sunduğu, belki gerçekten olmayan ama nesnel olarak da sıkıştığını hissediyoruz. Yani en azından şeyi de söyleyebilirim. Yani sinema sektörü açısından bütçelerin sürekli daraldığı bir sektördeyiz biz mesela. Yani bağımsız sinema üreticisi olarak bütçelerin, hatta bağımsız değil ya, gerçekten yani büyük projelerin bütçelerin de daraldığı bir sektördeyiz. Dijital platformlarla birlikte yeni bir üretim, daha seri, daha hızlı, uzun içerik, yani dizi gibi daha uzun içeriklerin filmlerin çok çok önüne geçtiği ve o hızlı üretimin kendisinin belki bir çeşit Fordist diyebileceğimiz bir şeye de dönüştüğü, yani işte bu Amerika'da bahsettiğim grev sürecine giren emekçilerin hani deneyimlerinden aktardığı şey, yani birkaç diziye birden çalışmak mesela bir şeyin post prodüksiyon, işte diyelim ki efekt yapan bir emekçinin birkaç diziye birden çalıştığı, birini bitirip öbürüne geçtiği falan ve dolayısıyla böyle bir elde hani sürekli üretilen, her ne kadar hani ne bileyim işte bir fabrikada tamamen aynı otomobil parçasının üretildiği değil, kendi içinde biricik görülen, işte her dizi farklı bir içerik, farklı bir şey görülen ama nihayetinde meta olarak baktığımızda bir şekilde rengi farklı bir şeyler olarak da okunabilecek. Biraz burada hani itiraz edilebilir bir şey söylüyorum, hani sanatı küçümsüyor gibi olabilir ama değil. Yani sonuçta işin nesnel tarafına baktığımızda üretim süreçlerinde bunu bu şekilde de okuyabileceğimiz bir sürecin parçası ve bu böyle bir bence bir sıkışma şeyine geldi. Yani karların çok arttığı, özellikle ana akım alanda, yani bağımsız sinema tartışması başka bir tartışma bence. Çünkü orada patron olanın da aslında büyük patrona kıyasla çok daha zor koşullarda patron olduğunu biliyoruz. Onun patron olması gerçeğini değiştirmiyor bu ama bunu biliyoruz. Ama nihayetinde orayla kurduğumuz ilişki başka bir ilişki. Yani bağımsız üretim alanlarıyla kurduğumuz diyelim ilişki başka bir ilişki. Belki yani daha fazla ortaya çıkması gereken, daha fazla ifade edilmesi gereken şey de daha büyük yapımların, işte Türkiye üzerinde televizyon dizilerinin, büyük bütçeli filmlerin emek süreçlerinde karşılaşılan sorunlar. Tabii orada da yani biraz ben de daldan dala atlayacağım ama yani orada da şöyle bir ikilik oluyor aslında. Nihayetinde büyük paraların döndüğü işlerde emek hak gaspları minimize de edilebiliyor. Yani aslında işte para olmayan alanda daha fazla ortaya çıkabilen tartışmalar. Para olan alanda evet emek sömürülüyor ama hani emeği sömürülen insanın buna itiraz etmeyeceği bir maddi evrende kurulabiliyor. Yani tamam abi işte hani 20 saat çalışıyoruz, canımız çıkıyor ama bir şekilde de bir para giriyor falan gibi bir belki bir çeşit kanaatkarlık üretiyor orası. Dolayısıyla biraz bunların yani bunun ilk aslında daha bağımsız alanda ortaya çıkabiliyor olmasının da nedeni biraz bu. Çünkü orada şeyler, şartlar daha çetin ne olursa olsun. Diğer tarafta daha büyük sömürü var net biçimde. Çünkü daha büyük bir oranda artı değere el koyma var diyelim. Yani Marksist terimlerle söylersek. Ama kendisini emekçilerin hayatında bağımsız üretim alanında olduğu kadar net açığa çıkarmıyor olabilir. Yani bunların hepsi spekülasyon dediğim gibi.
Son dedikleriniz biraz oyun sektöründe de var olan bir tartışma son yıllarda. Çünkü oyun sektöründeki büyük firmalar çok büyük paralar kazanıyorlar ve çalışanlarını kölelikten daha beter koşullarda aralıksız çalıştırma gibi periyotlara sokuyorlar. Fakat işin sonunda maaşlarını iyi ödedikleri için insanlar da çalışmaya devam ediyor. Orada da bir örgütlenme ve grev süreci olacaktı en son. EA'in galiba Red Dead Redemption oyununda çalışanlar böyle bir ifşa Me Too hareketi başlatmışlardı. Globalle de
ya bu diğer sektörler için de geçerli bu arada. Yani tabii dediğim gibi yani aynı şey yine daha spekülatif bir yerden konuşacağım ama yani işte hani çok büyük üreticilerin, holding fabrikalarının her zaman daha güven veren, dolayısıyla belki hani hakkını aramayı geciktiren, sömürüldüğünün farkında olmasına rağmen bununla barışmaya yönelten bir güvence duygusu da oluyor. O yüzden mesela daha küçük atölyelerin her zaman daha çetin şartları oluyor ve hem oranın patronları aslında daha fazla kendi sınıflarının basıncı altında kalıyorlar hem de sömürü çok daha uç noktalara gidebiliyor. Pasta pay küçülmek zorunda olduğu için. Ama tabii ki yani nihayetinde büyük yerlerdeki sömürünün kendisi de çok daha büyük. Esas oralar çok önemli. Ama oralara giden yolda belki aslında daha emek sömürüsünün daha küçük ölçekli yerlerde, daha istisnai görülen, kültür endüstrisi gibi istisnai görülen yerlerde dile getirilmesi de oralara doğru yol açabilecek bir şey. Yani bu böyle olur değil ama hani bunun potansiyelini en azından taşıyor diye düşünüyorum.
Bu hayatın her alanında mevcut. İşte konfeksiyon atölyelerinde de bir sömürü söz konusu. Ve futbol sahalarında da bir sömürü söz konusu. Maden ocaklarında da. Fakat bu sömürüler ve mobbing, baskı sistemi kültür sanat alanında veya fikrine önem verdiğimiz, işte daha entelektüel çevrelerde yaşandığında bizleri biraz daha şok ediyor. En azından kendi adıma konuşayım şimdi, bizler demeyeyim. Beni şok ediyor. Yani fikrine önem verdiğim, kendini biraz daha ileride gördüğüm bir insanın da patron olunca konfeksiyon sahibinden farksız olduğunu görmek hayata karşı beni biraz kırıyor. Sizde de benzer düşünceler, belki kırgınlık değil de öfkeye, belki başka bir duyguya yol açan düşünceler oluşuyor mu? Ve sizce bunun bir nedeni var mıdır? Yani bu benim yaşadığım hayal kırıklığının veya başkalarının yaşadığı ya nasıl yapar bunu deme nedenimizin bir nedeni var mıdır sizce? Yoksa bana özel bir şey değildir diye düşünüyorum ben bunu.
Yok, özel olduğunu düşünmüyorum. Ben kendi adıma tam aslında bu da yani yıllardır olduğum bir pozisyon değil tabii ki yani. Zaman içerisinde kendi adıma ters bir pozisyonda olduğumu düşünüyorum. Ters bir tepki pozisyonda olduğunu düşünüyorum. O da şu, evet yani hiç şaşırtmıyor. Dolayısıyla yani o patron olanın patronluk yapması nihayetinde hiç şaşırtmıyor. Yani dolayısıyla bir konfeksiyon atölyesi sahibinden farklı olmaması bir işte sinema sitesi sahibinin ya da işte bir dergi sahibinin, bir yayın evi sahibinin bundan çok farklı davranmaması hiç şaşırtmıyor. Çünkü işte nihayetinde o patronluk dediğimiz şey, girişimcilik işte liberal şeyle tanımlamasıyla tam da bunu dayatıyor aslında. Yani o kendini dayatan bir şey. Yani Marx'ın ifade ettiği bir şeyden yola çıkarak söylemiştim ben bunu. Hani kapitalizm kapitalistleri kapitalist olmaya da mecburuyor. Kapitalistlik etmeye de mecbur bırakıyor. Ya o daha çok şey olarak tanımlar bunu. Yani hani onlara da dayatır bunu. Yani kendi kurallarını kapitalizm sadece işçilere değil kapitalistlere de dayatır. Tam şimdi alıntıyı net hatırlayamadım, bulurum ama gerekirse. Dolayısıyla bunun aslında sistemik bir şey olduğunu, yani bu üretim biçimiyle alakalı olduğunu, bu üretim tarzının bir çıktısı olduğunu ve kaçınılmaz, nihayetinde kaçınılmaz olduğunu ama tabii ki üzerine düşünmek ve mücadele etmek gereken bir şey olduğunu. İlla ki herkeste böyle olmak zorunda olmadığını, o yüzden olmayanın aslında istisnai olanın nasıl olduğuna bakmanın, istisnai olmayana bakmaktan daha değerli olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Bunu yapabilenler neler, kimler? Yani patron olmadan bir şekilde emek sömürmeden mümkün mü ama yani mümkünse emek sömürmeden bu işleri yapabilen, hak gasp etmeden, mobbing yapmadan, kendini mobbing yapmaya mecbur hissetmeden, daha yumuşak belki hani affedici bir yerden söylemiyorum ama daha yumuşak ya da gerçekten hani bunun mobbingciye dönüşmeden, kendisi bunu isteyerek yapmadan yapabilen varsa onlara bakmak diğerlerine bakmaktan daha doğru çünkü diğerleri zaten olağan olan, zaten bir şekilde olmak zorunda olan sistemin dayattığı şeyler. Bunun hani bizdeki belki şaşırtıcı gelen tarafı bence yani işte patron çalışan ilişkisi ya da işveren çalışan ilişkisinin bu sektörlerdeki farkından kaynaklanıyor. Yani sonuçta bir tekstil atölyesinde patronla işçi arasında çok net bir ayrım vardır. Yani o hiyerarşi sadece ekonomik bir hiyerarşi değil, toplumsal bir hiyerarşidir. Yani patron patrondur, işçi işçidir. Çatışma içindedirler. Yani arkadaş değildirler, dost değildirler. Birlikte kolektif bir şey yapmıyordurlar. Biri emeğini satıyordur, diğeri o emeği ucuza alıp üstündekini cebine atıyordur. Yani bu kadar basit aslında iş. Ama bizim sektörlere geldiğimizde iş bambaşka şeylerin devreye sokulmasıyla ortaya çıkıyor. Yani birazcık sanat üretiminin, kültür sanat üretiminin politik tarafı da bunun içinde. Yani dolayısıyla yaptığımız işin kendisinin değerli olduğunu, yani işte ne bileyim, tabii ki işte bir gömlek üretmek de değerli ama böyle bir pozitif toplumsal değeri olduğunu düşünmüyoruz. Gömlek sonuçta bir ihtiyaç. Herkes gömlek alıyor. Tabii ki birileri gömlek yapmalı ki gömlek giyilebilsin. Hani işte insanlar giyinebilsin falan. Ama hani sanat, kültür sanatta sadece bir maddi yarar değil, onun ötesinde bir şey olarak bakıyoruz üretime ve bu ister istemez işte bu tip biraz daha büyük stüdyo tarzı üretimler ya da büyük prodüksiyonlar değil de gerçekten küçük işletmelere, küçük dergi çevrelerine, küçük yayın evlerine, özel bağımsız görünen yayın evlerine geldiğinde bu iş ister istemez şuna çıkıyor. Biz arkadaşız, biz bir aileyiz. Bu tabii ki aynı şekilde küçük işletmeler için de var. Yani başka tarz küçük işletmelerde de olan bir şey ama bence mesela daha endüstriyel üretim tarzı değil de işte yani sanayi, madencilik, tekstil falan değil de orada da biraz daha beyaz yaka tarzı işte işlerde de karşılaşabildiğimiz. Ama orada gene de bence yani çalışan ve işveren, çalışan ve patron arasındaki ilişkinin çok daha net olduğu, bizim alana geldiğimizde o ilişkinin muğlaklaştığı ve patron olan kişilerin bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bunu istismar ettiği sürekli biçimde. Yani dolayısıyla biz birlikte bir iş yapıyoruz, kolektifiz ve işte hani bir birlikte üretiyoruz bir şeyi iddiasına kendisi de yer yer inanarak, bazen bunu bile isteye suistimal ederek ürettiği bir alandayız. O yüzden şaşırıyoruz. Çünkü buna inanıyoruz. Yani bunun istisna olduğuna inanıyoruz biz. Bunun bizim üretim alanımızın kapitalizmin yasalarına tabi olmadığını düşünüyoruz. Bu çok büyük bir hata. Yani öyle değil. Bal gibi de tabi. Yani bundan kaçış yok. Biz kapitalist sistem içerisinde meta üretiyorsak, bu istediğimiz kadar allayıp pulladığımız, büyülü bulduğumuz bir meta da olsa biz meta üretiyoruz ve bu metanın üretiminin başka formda olması mümkün değil. Yani bunun için kullandığımız araçlar zaten fabrikalardan geliyor. Gündelik ihtiyaçlarımız zaten fabrikalardan üretiliyor. İşin tüketim alanında ve üretimin ihtiyaçları alanında, üretim araçları alanında zaten tamamen bunun içine batmış durumdayız. Sinema özelinde konuşursak ama diğer alanlarda da böyle. Daha formal üretim alanlarında da böyle işte teori üreten akademide, STK'larda. Dolayısıyla aslında bu hayal kırıklığı bence bu yanılsamayla yüzleşme anımız bizim yani. Dolayısıyla değerli. Dolayısıyla buradan tabii ki bir düşmanlık çıkarmak değil amaç. Yani buradan bu işi hani tamamen yani çünkü evet ya bir şeyler üretmeye ihtiyacımız var. Bir şeyler üretmek üzerine konuşuyoruz ve bu sistem bize bunun bir üretim formunu dayatıyor. Dolayısıyla burada bunu bir mutlak kavgaya dönüştürmeden gerçekten nasıl yeni formlar üretebiliriz ya da en azından nerelerden bunu çatlatmayı deneyebiliriz'e bakmak gerekiyor. Belki tam olarak bunun dışında kalmak mümkün değil çünkü gerçekten üretimin ihtiyaçlarını zaten kapitalizm belirliyor. Ama belki hani işi girişimci tarafından girişen işte yönetmen, yapımcı, site sahibi, dergi sahibi insanların çok daha ayık olması gerekiyor diyeyim. Yani çok daha kendi savrulacağı süreçlere duyarlı olması gerekiyor. Onların yanındaki insanların çok daha ayık olması gerekiyor. Diğer tarafta da bu sektörde çalışan, emek sarf eden herkesin bu sektörlerin istisna olmadığını sürekli hatırlaması gerekiyor. Karşılıklı olarak bunların hatırlatılması gerekiyor. Tabii ki artı değer meselesi tartışılmaz biçimde yine gündemde olacaktır ama en azından bağımsız dediğimiz alan için yani net biçimde zaten kapitalizm içinde kendini tanımlamayan, biraz istisna olmayı arayan yerlerin bu istisnalığı sadece ürettikleri içeriğin estetik değerlerinde değil, üretim biçiminde de araması gerekiyor. Bunun yapılabilir olup yapılabilemez oluşu çok uzun bir tartışma ama en azından bu arayışın kendisinin daha fazla ortaya çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu hayal kırıklığının da tam da bu yüzleşme, yani bunun olmayışının, bunun gerçek olmayışının, bize söylenen şeyin büyük bir yalan olduğunun, burada bir istisna olmadığının anlaşılmasından kaynaklandığını düşünüyorum.
Soruyu sorarken de söylemiştim ya, kendimi kandırdığımın da farkındayım. Bunun böyle olmadığının ben de farkındayım. Ama insan her zaman kendine yumuşak düşüşler yaratmaya meyilli bir canlı olduğu için ben de böyle bir savunma geliştirdim kendime karşı anladığım kadarıyla. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi globalde de yaşanan bir, hatta dünyanın her alanında yaşanan bir sorundan bahsediyoruz, konuşuyoruz. İşte mobbing, sömürü, emek sömürüsü zaten kapitalist sistemin olmazsa olmazı. Fakat globalde şöyle örnekler var. Bir cancel kültürü geliştirildi. İşte ben çok severim filmlerini, Woody Allen. Fakat kendisinin tacizci olduğu ortaya çıkınca birden cancel'landı. Doğrudur, yanlıştır, tartışalım. Louis C.K.'ye çok gülerim. Kendisi de hiç pişmiş kelle gibi çıkıp evet yaptım diyerek itiraf ettiği bir sürecin sonucunu yaşıyor şu anda. Fakat bizde bu cancel kültürü de yok. Yani bizim ülkemizde. İnsanlar bir şekilde yaşanan ifşalardan veya tartışmalardan sonra evet yaptım ama sorun bir neden yaptım diyerek kendilerini aklayabiliyorlar ve zaman da geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi zaten hayatımıza devam eden bir topluluğuz, bir ülkeyiz. Bunu da gayet sineye çekebiliyoruz hepimiz. Globaldeki cancel kültürünün zaten ne kadar verimli olduğunu sormak istiyorum size. Ve biz ülkemizde bu tür durumlarda sizce ne yapmalıyız? Çünkü tamam konuşalım, bunları sürekli dile getirelim. Ama sorumlular da zaten gayet hayatlarına devam edebiliyorlar. Bu durumda insan özellikle bu tür durumları yaşayan, sömürülen, manipüle edilen insanlar yaşadıklarıyla mı kalmış olacak?
Evet, yani çok kapsamlı bir mesele bu tabii ki. Kendi içinde de tartışılan, dışından da doğru tartışılan, yani işte ifşa kültürü ya da iptal kültürü de denerek hem içinden hem yani bu politik stratejiyi kullanan insanların kendi aralarında da tartıştığı, kullanan örgütlenmelerin kendi aralarında da tartıştığı, bunu kullanmayanların da dışarıdan yine eleştirileriyle tartıştığı bir alan. Çok kapsamlı, yani burada çok keskin, net şeyler söylemek bana doğru ve mümkün gelmiyor açıkçası. Yani bir eleştiri hattı kurmak tabii ki önemli her zaman. Yani bu şey demek değil. Yani eleştiri nedir? Evet, burada bir stratejik araç var. Burada bir taktiksel araç var. Burada bir mücadelenin silahı var. Bu silah nedir? İfşa ve iptaldir. Yani dolayısıyla bir failin, bu işte ister mobbing faili olsun, ister taciz faili olsun, ifşası ve iptali süreci var. Tabii ki bu hani elde kalan bir araç, yani elde neredeyse kalmış tek araç birçok örnek açısından. Dolayısıyla bunun bu kırılganlığı da bilerek üzerine konuşulması, sürekli yeniden konuşulması gereken bir şey ki zaten konuşuluyor. Yani hani zaten bitmeyen bir tartışma var orada. Türkiye özelinde ne kadar farklı onu bilmiyorum. Yani belki evet hani Türkiye'de şeydir, hani Batı'ya göre daha kolay unutulan bir ülkedir, daha kolay geçiştirilen bir ülkedir. Zaten hani devletin bütün bu sömürü, şiddet, taciz biçimlerine çok daha fazla göz yumduğu, açıktan göz yumduğu bir yerde yaşıyoruz. Bu anlamda tabii ki hani Türkiye daha özel olarak kötü olabilir. Ama aynı şekilde bilmiyorum, Türkiye dışında da çıktıları anlamında ne kadar istenilen sonuca ulaştığı sorusu bence baki. Ben bu konuda yani bunun en azından hani kültür sanat alanı ölçeğinde diyeyim. Düşüncelerimi bir geçen sene şeyde yazmıştım. Yani Hasan Ali Toptaş tacizleri ifşa edildiğinde farklı farklı kadınların maruz kaldığı taciz ve şiddet zorlama hikayeleri ortaya çıktığında, anlatılar ortaya çıktığında aslında yazmıştım. Yani ben severim kitaplarını, severdim yani, severek okurdum. Dolayısıyla hani benim için şaşırdığım bir şey değildi. Çünkü beklemediğim bir insan yok yani. Hani o anlamda şaşırtıcı bulmadım ama evet yani ne yapıyoruz şimdi sorusunu her zaman görüyorum o anda. Yani ne yapmak gerektiği meselesi bir ayrı soru. Benim için işte kitapların yakılması da sorun değil demiştim ben. Yani kitaplar yok edilebilir. Hiç önemli değil. Bir insan bir daha kitap yazmayacak şekilde de cezalandırılabilir. Mesele gerçekten bunların ne olacağının da tartışılabiliyor olması. Yani birazcık el yordamıyla giden şeyin bir süredir artık belki daha sistemik bir mücadele aracı haline gelmesi ve bütün bunları yaparken yine o yazıda yani 1+1.org'da yayınlanmıştı bir diyalektik bir sıçrama tasavvuru diye. Aslında bütün bu hikayenin eninde sonunda sadece bu kişiler özelinde bir şey olmadığını, İşte yazar olmanın, yönetmen olmanın, otör olmanın, kendisinin tanıdığı imkanların aslında buna alan açtığını, bu tip davranış biçimlerinin meşru kıldığı, yani bunu hissettirdiği o insan, yani o pozisyonda olan insanlara. Dolayısıyla o pozisyonların istismarı olmadığı, zaten o pozisyonlara içkin, neredeyse o pozisyonlarla özdeşleşmiş davranış biçimlerine de dönüştü. İçin anonimleşmekten, işte hani yaptığımız üretimlerin aslında ortaya çıkardığı iktidarları nasıl engelleyebiliriz sorusuna. Dolayısıyla bir yazarın, bir yönetmenin yaptığı filmler aracıyla edindiği iktidarın nasıl o iktidar haline gelmesini engelleriz sorusuna dönmeye çalıştım birazcık. Dolayısıyla bunun sadece bireylerle ilgili olmayan, patriarkayla, erkeklikle, bir o kadar da işte kapitalist üretim biçimiyle ve aslında kapitalizmden türeyen bir kültürel değer biçimiyle de ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ama çok şey bir tartışma, yani gerçekten çok yetkin bir şeyler söylemenin zor olduğu bir tartışma. Ne ifşaya ne işte bir takım faillerin, şiddet, mobbing, taciz faillerinin iptal edilmesine karşıyım. Bunu yazıda da söylemiştim. Benim için bunların hepsi meşru, hepsi okey. Ama ne yapıyoruz, yani buradan nasıl hareket ediyoruz sorusu bende hep her vakada tekrar karşıma çıkan bir soru oluyor. Tamam ama ne yapıyoruz? Yani hani buradaki bir sonraki hamleyi ben göremeyince ister istemez bu soruyla baş başa kalıyorum. Aynı şekilde işte dolayısıyla o hamlenin içerisinde yaptığımız, o olaya dair yaptığımız politik müdahalenin hedefi ne? Yani bizim ütopyamız ne? Bu kadar büyük düşünmeye gerek yok belki. Yani bunu da iddia edebilir insanlar. Yani sonuçta her şey peyderpey çözülüyor falan ama ister istemez orada şeyle baş başa kalıyoruz yani. Hani bu bir mobbingse mesela, hani mobbingi vaka mı engellemek, yoksa mobbing denen olgunun aslında ortaya çıkmasını sağlayan o koşulları bir noktada tartışacak mıyız daha fazla? onları da ya da bu tartışmaların sürekli parçası haline getirebilecek miyiz? Getiriliyor mu? Belki ben yeterince görmüyorum. Belki getiriliyor ve ben bunun farkında değilim. Olabilir. Ama en azından ben çok getirildiğini hissetmediğim için bunu dile getirme çabasında bir insanım. Yani en azından her vakanın kendine özgün içeriğini, şartlarını konuşurken bir yandan da bunun sistemik taraflarını, o vakayı da aşan daha büyük bir sistemik meseleyle ilişkilenmesinde hatırlatmamız gerektiğini en azından. Yani sadece onu konuşalım gibi değil ama her vakanın kendine özgü içeriğini konuşurken bir yandan da bunun sistemik taraflarında konuşmamız gerekiyor. Bu birazcık taciz ve işte şiddet vakalarında daha fazla konuşuluyor diye düşünüyorum. En azından orada işte hani erkeklik, patriarka ile bağlantılı oluşu her tekil vakanın daha fazla gündemde. İş meselelerinde henüz biraz o kadar belirgin olmadığını düşünüyorum. Biraz daha tekil görmek, biraz daha münferit görme eğilimi daha fazla gibi geliyor. En azından ikisini bir kıyas yapmak gerekirse de. En azından hani kadın mücadelesi açısından biraz daha yol alınmış olabilir bu konuda. Biraz daha o bütünsellik kendisini daha fazla hissettiriyor gibi. İş alanında biraz az önce de konuştuğumuz o istisna meselesi falan daha baskın gibi geliyor. Dediğim gibi bunlar da hani benim kendi algımla ortaya çıkan şeyler. Her zaman bir yanılma payı da var tabii ki.
Kadınların yıllardır verdiği mücadelenin hayatın her alanında hepimize örnek oluyor oluşu beni çok mutlu ediyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ya benim sorularım bitti aslında. Yani globali de sormayı çok istiyordum ben. Ne yapmamız lazım? Onu siz de çok güzel vurguladınız. Yani bu zaten tartışılmıyor. Ben de hep kafamda şeyi soruyorum kendime. İyi tamam abi, Utku'yu şimdi şey yaptık işte. Allah belasını versin Louis C.K.'in. Okey. Şimdi ne yapacağız hep? Kendime soruyordum. Bunların cevabını arıyorum ve konuşmaya gelecek insanlara da bunu sormayı planlıyorum. Bunu da verdiniz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabilirim. Hiç sorun değil.
Yani evet, hani ne yapabiliriz, ne yapmalı? En azından hani işin emek sömürüsü, hak gaspı, mobbing, işte çalışma hayatına dair olan kısmıyla ilgili hani en azından bir şey söyleyebilecek etkinliğimin olduğu bir alan olduğu için daha çok oraya dair söylüyorum bunu. Ne yapmalı? Ne yapabiliriz ve ne yapmalı? Ya en azından bizim sektör açısından, yani sinema ve ona benzer işte kültür, formal üretim alanları açısından örgütlenme, yani bu çok çok temel bir şey. Yani istisna olmadığımızın farkına varmak, politik olarak bu bilincin yükseltilmesi, sadece bu şey demek değil, yani işte biz sosyalizme inanıyoruz falan filan, hani böyle bir inanç gibi tartışarak bunu değil. Gerçekten bu alanda iş üreten insanların eğer patronluk yapmak mecburiyeti hissediyorlarsa bununla yüzleşmeleri, bunu nasıl farklı formlarda yapmayı deneyebileceklerini düşünmeleri ya da buna mecbur kalıyorlarsa, bu mecburiyetten kaçamayacaklarını düşünüyorlarsa en azından bu tutarsızlıkla, bu çelişkiyle nasıl üretebileceklerini tartışmaları gerektiğini düşünüyorum en azından. Ve bunu yapacak olan, en azından yani bu tartışmaları dayatacak olan da bütün emek süreçlerine katılan insanların aslında örgütlenmesi. Yani temelde çalışanlar örgütlendiğinde işveren pozisyonunda olan, müdür, yönetici ve işte patron pozisyonunda olan, küçük işletmelerde neredeyse üçü de bir oluyor çünkü genelde, kişilere aslında ve bu kişiler eğer politik olarak kendilerini belli bir alanda tanımlıyorlarsa, da sömürü karşıtı diyelim çok genel biçimiyle, sosyal demokratından işte komünistine, anarşistine bir sürü şekilde tanımlıyorlarsa bunun hesabını sorabilecek. En azından kendi politik duruşlarıyla pratikleri arasındaki makasın hesabını sorabilecek bir örgütlenme. Yani bu örgütlenme tabii ki bu ifşalarla başlıyor. Yani bu ifşalar bir örgütlenme sürecinin de başlangıcı. Ve bence gitmesi gereken ve gitmesinin iyi olacağı, yani gitmesinin hem bizim çalıştığımız iş alanı açısından hem de genel olarak bütün dünyada sınıfsal mücadele açısından iyi olacağı şey bu. İşte ben Umut, sen de örgütlüyüm ve dolayısıyla birçok iş alanında, yani işte tekstilden gıdaya, madencilikten hizmet sektörüne, birçok iş alanında farklı direnişlerin, farklı sermayedar, kapitalist ve işçi arasındaki çatışmaların aslında içinde olan bir örgütlenme. Dolayısıyla bu direnişlere, bu mücadelelere destek veren, onların yanında, o mücadelelerin yanında yer almaya çalışan bir örgütlenme. Bunun aynısı benim için kendi içinde ürettiğim sektör açısından da geçerli. Ben çok sorguluyorum. Tabii ki bir sürü hatam olmuştur diye de düşünüyorum. Yani özcü bir yerden yaklaşmıyorum bu meseleye. Yıllar içerisinde hem politik bakışım değişti hem anlayışım değişti. Kendi kendime arayarak değiştiğim taraflar oldu. Bana öğretilen, dışarıdan öğretilen şeyler oldu. Ve yani ölene kadar da insan değişmeye devam ediyor. Sonuçta bence çok temel, yani en azından başka bir dünyanın hayalini kuran insanlar açısından asla vazgeçilmeyecek olan şey de bu olmalı. Tabii ki bir düşman var, tabii ki birileriyle kavga ediyoruz. Ama amacımız bu değişimin imkanı üzerinden kendini gösteriyor. Değişemeyen cezalandırılır ama nihayetinde bu değişim imkanını biz ne kadar tartıyoruz, bu değişim imkanı üzerine ne kadar çalışıyoruz, bu önemli bir taraftan da. Bu da yine aynı şekilde, yani emekçilerin de değişimi. Dolayısıyla işte bizim sektördeki gibi aslında bunun istisna olmadığının daha çok anlaşılması ve buradan bir örgütlenme çıkması da başka taraflarda, başka sektörlerde başka türlü örgütlenmenin önündeki engellerin de aşılması anlamında bu değişim önemli. Diğer tarafta da karşımıza aldığımız, işte ne bileyim, daha çok bizim sektördeki ilişki biçimleriyle de ortaya çıkan, politik olarak karşı konumda gördüğümüz kişilerin, grupların en azından ilk aşamada dönüştürülmesi çabası diyebilirim yani. Dolayısıyla bunun üzerine bir siyaset kurmak ve örgütlenmek. Örgütlenmek, mücadele etmek, direnmek, hakkını aramak, birlikte aramak, bu mecburiyet, tek başına hak aramanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Birlikte hakkımızı aramak ve kendi en azından hani işin dediğim gibi yönetmen, yapımcı, yönetici pozisyonda olan kısımları içinde bu küçük işte yayın evleri, işte küçük yapım firmaları ama solcu ve işte hani belli bir politik çerçeveyle ortaya çıkan, gerçekten nerelerde aslında bu teorik zeminden kaydığımızı ve ayağımızı nerelerde, kolumuzu kaptırdığımızı bu şeye sürekli ayık olmak, bunun ardında olmak diye düşünüyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve fikirlerinizi paylaştığınız için. Bu seriyi ulaşabildiğim kadar insanla konuşup daha da sürdürme gibi bir niyetim var. Bakalım zaman bize neler gösterecek, hep birlikte göreceğiz. Sağ olun tekrardan.